Ayrım 39.
Rica ederim, buyurmaz mısınız demeniz yeter. Her ne kadar yolunu bilmiyorsam da bu kadar önemsiz bir kusur için beni harcamazsınız herhalde sayın vatandaşlarım. Eksik olmayın, beni hatırlamak inceliğini göstererek buralara kadar zahmet etmişsiniz. Size ikram edebileceğim duygularımı lütfen kabul buyurunuz. Evet, bana uğramıyordu, merak ediyordum. Bana kalırsa insanlarla arasında isteyerek bir uçurum yaratıyordu. Onları imkansızlığa itiyordu. Milyonlarcası için doğru saydığı düşüncelerini, duygularını birkaç kişinin bozmasını istemiyordu. Günsel'i onları da senin gibi imkansızlığa mahkum ediyordu. Çaresiz bırakıyordu. Amansızca saldırıyordu. Öyle acılaşıyordu ki ona artık kimse dayanamasın, kimse yüzünü görmek istemesin diye bilerek eziyet ediyordu. Son günlerde bu gücünü de kaybetmişti. Yenilgiyi kabul etmişti. Hassızlığından artık zevk almaz olmuştu. Sadece o güne kadar onu ayakta tutan sinir kuvvetinin kalıntılarıyla yaşıyordu. Ya da yaşamıyor, uyuyamıyor, düşünemiyor, yiyemiyor, sadece olmaya devam edebiliyordu. Evden çıkmak üzereydim. Birden gazeteyi gördüm kapının altında. Selim'in resmini gördüm. İkiye katlı gazetenin alt kısmında Burhan'ın gazeteciliği onu çok kısa bir süre meşhur etti. Onu sütunların arasına sıkıştırdı. Evet, ben de hatırlıyorum. Alışılmışın dışında bir satır yoktu. 100.000 resim, 100.000 Selim bir gazeteyi 4 kişi okuduğuna göre, okuyup yazması olmayanlar da resme bakabildiğine göre onlara da bir anlatan bulunmuştur. Bir de 12 yıl önce bir okul salonunda oynadığı bir piyesin resmi çıkmıştı gazetede. 2 gün sonra da bu mektup geldi. Postayla göndermiş. Mezarlığa götürülüşün uzaktan izledim. Yazık, fark etmedim sizi. Mektubu okuyacak mısınız? Hayır, bilmem. Evet, bir mektup da benim elime geçmişti o zaman. Okuduğum zaman, fakat hayır tabii şimdi, o günden beri her şey o kadar değişti ki, tanınmayacak kadar değişti. O zaman beni tanımadığınız ne iyi olmuş Günsel'i. Cesaret edemedim, gücüm de yoktu. İyi olmuş, ne yüze karşınıza çıkacaktım? Anlamadım, anlamayın, böyle daha iyi değil mi? Herkes bir günde aziz olmaz, mektubu verir misiniz Günsel'i? Son günlerde öyle bir durumdaydım ki, bir iki dakika bile aklımı toparlayıp düşünemiyorum sevgilim. Şeytan bilir nelere takılıyorum, neler düşünüyorum. Günlerdir yatıyorum. Hastalıktan mı bilmiyorum. Şimdi biraz düşünebileceğimi hissediyorum ve uzun süredir aklımda yüzen belirsiz bir cismi aydınlatmaya karar verdim. Evet, aklım gene karışmadan acele etmeliyim. Ölmeye karar verdim Günsel'i. Vakit geçirmeden yapmalıyım bunu. Yoksa ne olacağımı, nereye sürükleneceğimi tahmin edemiyorum. Bu kısa aydınlıktan yararlanmalıyım. Ne yazık. Senin için ne yazık, bunu karşılıklı konuşamayacağız ve düşündükçe ürperdiğimi itiraf ederim. Ölümü değil, senin bu satırları okuduğun zaman ölmüş olacağımı, acıklı şeyler yazmak istemiyorum. Acıklı sözler benim üzerimde etkisini kaybetti, fakat seni etkileyecektir, bunu düşünmeliyim. Her şeyi iyi hesap etmek zorunda olduğum için özür dilerim. Fakat düzeltmek imkanım kalmayacağı için buna mecburum. Yıllardır hayalimde bu mektubu yazacağım. İnsanın beni kurtarmasını yaşadım. Fakat şimdi bu hayalden çok uzak olduğuma göre hayatımda hiç olmazsa bir kere hatasız hareket etmek zorundayım. Mektubu attıktan sonra hemen yapmaya kararlıyım biliyorsun. Biz Işık ailesi sözümüzün eriyiz. Bizim kaderimiz bu. Hiçbir şey yazmasaydım daha mı iyi olurdu diye düşündüm. Fakat bunu daha büyük bir insafsızlık saydığım için her şeyi yazmak istiyorum. Biraz sonra meydana gelecek olayın ayrıntılarını yazmayacağım. Onları nasıl olsa öğreneceksin. Belki beni de kararsızlığa götürür. Ne yapacağımı çok açık bilirsem belki elim titrer. Seni seviyorum. Fakat neresini düzelteceğimi bilmediğim bu yaşantımı sürdürmenin anlamsızlığını seziyorum. Yok olmaya doğru hızlı bir gidişin farkındayım. Henüz koruyabildiğim bazı özelliklerim varken, daha insan olduğumu hissederken bu gidişe bir son vermeliyim. Yoksa çok geç olacak ve kendimi affetmeyeceğim. Seni seviyorum ve beni unutmanı istiyorum. Ben seni bir an için doğsa unutabileceğimi düşünerek buna girişiyorum Selim. Olmayan bir Selim görmektense hiç görmemek daha iyidir. Bana inan. Düşün ki gittim ve bir daha aramadım seni. Bir daha beni görmeyeceğine göre böyle düşünemez misin? Senin varlığına rağmen böyle düşünebiliyorsam sana bir sadakatsizlik var işin içinde. Beni görmeyecek olduktan sonra var olup olmamanın ne önemi kalır? Sadece yaşadığımı bilmen seni nereye götürür? Görüyorsun. Biraz daha gevezelik etmek istiyorum. Yeteri kadar yazdığım halde kalemi elimden bırakamıyorum. Bunu biraz da tabancayı henüz masamın üstüne yerleştirmemiş olmama borçluyum. Dışarı çıkacağım, mektubu postaneye götüreceğim. Engel olamamak ne yazık değil mi? Bana kalan süreyi bu kadar kesin belirttikten sonra biraz daha anlatabilirim herhalde. Seninle biraz daha konuşmamda kötü bir şey yok. Sen de bu satırları okurken benimle biraz daha konuşmuş olacaksın. Bunu düşünmek güzel. Annemi tanımadın. Bundan sonra da tanımanın bir yararı yok sanıyorum. Sen ve annem. Bu resmi güzel bulmuyorum kafamda. Annemi üzeceğini biliyorum bu olayın. Ama dayanır herhalde. Beni bencillikle suçlamaya başlayıncaya kadar dayanırsa mesele yok. Bu sürenin kısa olmasını temenni ediyorum. Bunun dışında insanlarla ilişkimi kestiğim için kimseyi düşünmüyorum. Kimse üzülmek zorunda kalmayacak. Senin için de son günlerdeki perişan durumumla bir şey yaptığımı, seni de biraz hazırladığımı sanıyorum. Birlikte geçirdiğimiz güzel bir günden sonra kendimi öldürerek yıldırımla vurmuyorum seni. Ya da bana öyle geliyor. Şimdi şu anda artık ne kadar yaşayacağımı bilmenin rahatlatıcı bir düşünce olduğunu ve kabuslardan, gelecekten korkmadığımı söyleyebilirim. Düşün, son günlerde ne duruma gelmiştim artık. Bilmem bu ızdırap daha ne kadar sürecek gibi bir Alaturka şarkıya yer yok yaşantımda. Yarın sabah kalkınca kim bilir gene ne olacak endişesi yok. Bu duruma ben bile zor inanıyorum. Gene tatsız bir şeyler olması ihtimali nasıl ortadan kalkar diyorum. Birkaç gün önce sevmediğim kimselere birer mektup göndererek onları hayatlarının sonuna kadar üzecek ya da üzeceğini sandığım sözler yazmayı düşündüm. Ne yazık ki insan ölmek üzere olduğu anda bile hayal gücünün eksikliğinden olacak, yeteri kadar kötülük edemiyor. Bizi tutan bu garip engeli şimdi bile anlayamıyorum. Son fırsatı da kaçırdığım için biraz mahzunum belki. Müthiş bir ümitsizlik anında yapabilirdim bunu. Fakat talihin garip cilvesi, gücüm yok. Tam bu sırada kuvvetim tükendi. Bu adamlara hatlarını bildirmek gerekiyordu. Neyse, fazla üzülmemeliyim. Ölmenin nedeni bu değil. Beni odama kapanmış, kendimi duvardan duvara atarken düşünmeni istemiyorum. Böyle bir durum yok. Beni unutmanı istediğim halde bunu yapamayacaksan, beni güzel bir durumda düşünmeni isterim. Onun için beni hiç görme. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Herhalde senin için daima güzel ve bozulmamış bir bütünlük içinde kalmak istiyorum. Gereksiz ayrıntıların aklındaki resmi bozmasına razı değilim. Kötü hatıralar insanın aklından kelime olarak çıksalar bile görüntü olarak kalırlar. Kimsenin fazla üzüleceğini sanmıyorum. Yaşarken ilgilendiğim birkaç kişiyle olur ya, görüşmek istersin. Benden bahsederken ortak anılarınız olamayacağı için sizi bir arada düşünmek bana kötü görünmüyor. Aydın kişileri saymıyorum. Ankara'da eski bir iki arkadaşı vardı. Süleyman Kargı vasıtasıyla bulabilirsin onları. Kargı'dan sana söz etmiştim sanıyorum. Yalnız uygun bir fırsat bulup söyleyememiştim. Birkaç şarkıdan ibaret uzunca bir yazım var onda. Belki bir gün okursun. Yolun o şehre düşerse fazla duygulanma. Yazılırken de fazla duygulanılmamıştır. Yazmanın çekiciliğine kapılıp biraz ileri gittiğim söylenebilir. Bir aldatmadır. Belki de uzunca bir şakadır. Ne yazık bir kopyasını almamışım. Belki okunmaya değer bir duruma getirebilirdim. İlk yazıldığı gibi öyle düzeltilemeden kaldı. Şimdi sorsan başından sonuna kadar anlatamam. Süleyman dilginç adamdır. Garip, içine kapalı, biraz kendini beğenmiş. Artık görüyorsun, yakınlarımı da yargılıyorum. Bu kadar imtiyazı çok görmezsin bana herhalde. Süleyman da kuvvetlidir, gene de benzerliğimiz yoktur. Başka türlüydü onunla yaşamak. Nerede sosulacağını bilirdi. Bana benzemezdi. Dedim ya, ona hayrandım. Anladığını belli etmeden anlardı. Ne zaman gitsen onu aynı yerde bulursun. Görüşmediğin sürede seni nasıl hissettiğini sanmışsan öyle düşünmüştür. İnanılmaz bir özelliktir bence bu. Seni anlamazsa yadırgama. Beni tanıdığı süre içinde senin gibi bir insanla böyle bir yaşantım olabileceğini ona sezdirmemiş, bu yönümü saklamış olabilirim. İnsanları öyle farklı açılardan değerlendirdim ki hayatım boyunca arkadaşlarımı sana bile övmeye çekiniyorum. Burhan'ı da görebilirsin. Akıllıdır. Bir kusurunu görmedim diyebilirim. Bu da yeter. Bir sebep sıkıcı olması için Turgut vardır biliyorsun, bahsetmiştim. Her şeyini anlatamazsın. Ama zekidir. Durum hemen kavrar. İnsan onu kendisiyle bir yarışma içinde görmezse ya da bu izlenimi vermezse anlayışlı ve şefkatlidir. Sana çok yakınlık gösterir. Benim kişiliğimle ilgili bir mesele kalmayacağına göre Turgut'u çok sevimli bulacaksın. Bu bakımdan durup dinlenmek bilmez bir sevimli olmak konusunda demek istiyorum. Evlidir. Belki biraz kalıplaşmıştır. Belki bu kalıbın içine bir noktada kimseyi almak istemez. Bu husus çok önemli. En uslanmaz insanlar bile yanlışlıkla da olsa bir kere evlenince çevrelerini kendileri gibi görmek istiyorlar. Bu yüzden az mı meyhane arkadaşı kaybettik? Turgut böyle değildir. Sınırlarını bilir. Bana sorsan bilmez, bildiğini sanır. Bir sürü okumuş yazmış adamdan çok değerlidir benim için. Yargıları bana göredir. Ona değer verdiğimi uygun bir fırsat bulup söyleyemedim. Sen bir yolunu bulup söyle. Onun için ne düşünmüş olduğumu. Kenan nasıl acaba, merak ediyorum. Sorsana Turgut'a. Doğrusu ben aranızda acı bir görüntü olarak kalmak istemem. Tatlı bir resim ya da nasıl söylemeli, kelime oyunu gibi bir şey olarak kalmak isterim. Bazı tekerlemeler vardı aramızda. Ne bileyim, ne kadar tekrar etsek bıkmazdık, hoşumuza giderdi. İşte onlar gibi yaşamak isterim aranızda. Turgut'a söyle. O anlar aramızda yüzlercesi dolaşırdı. Selim, Selim dediler. Onu da gördük gibi sözler icat etsin. Benim için tabii ortak yaşantımızı unutmamışsa bu öyle bir havaydı ki insan içindeyken akıllıdır, dışarı çıkar, aptallaşır. Sakın bu isteklerimi ciddiye alma. Belki bunları yapmak içinden gelmez. Yapma, istediğin gibi yaşa. bana ait bir şey, ne bileyim, bir kitap, bir resim ya da buna benzer bir eşyaya sahip olmak istersen Turgut'a söyle. Bizim evden alır. Annem onu çok sever. Belki de benim odamı görmek istersin. Şimdi biliyorum dayanamayacağını. Söyleyeceksin. Sonrası için bir gün olur. Bir gün özleme gibi bir duyguya kapılabilirsin. Ölümün acılığı dağılırken böyle olabilir. O zaman annem evde yokken bir göz atarsın. Fazla ümide kapılma. Çok sevimsiz bir odadır. Bir takım hayaller saklar. Doğmadan ölen çocuklar gibi gizli hayaller. Bir bakım iyi olacak. İçimde gerçekleştirme telaşı kalmayacak. Sakinleşeceğim. Yapamadığım o kadar çok şey var ki nasıl olsa hepsini gerçekleştiremeyecektim. Ve yapamamanın acısı zehirleyecekti içimi. İnsan sonu geldiği zaman iyileşiyor. Odamda benim ilgili yazı bırakmak istemiyorum. Bakarsın, bir takım insanlar çeşitli nedenlerle orayı burayı karıştırırlar. Biliyorsun. Bir takım karalamalarım var. Hepsini yakmalıydım. Yapamadım. Sana gönderiyorum. Pakettir, geç gelir. Bu mektuptan sonra eline geçer. Bir kutu içine koydum. Hemen açmamanı istiyorum. Oldukça karanlık. Hemen okursan seni bunaltabilir. Bir süre geçsin. Mesela 5-6 ay kadar. Sonra istediğini yaparsın. Büyük bir kısmını senden gizli yazdım. Bilmeni istemedim. Ben yaşarken bu yazdıklarımı bilmene dayanamazdım. Gene de fazla üzülme. Edebiyat hevesi olarak kabul et. Gerçek sayma bunları. Muzdarip bir ruhun çırpınmalarını ifade etmekten çok okuyucuların duygularını kötüye kullanmak isteyen acemi bir yazarın karalamaları dersin. Başkalarına göstermek isteyeceğini tahmin etmiyorum. Fakat dilediğini yap. Bu mektupta bile şunu yap, bunu yapma demişsem ona da aldırma. Ne diyor yukarıdaki adam? İsteğiniz verilecektir. Demek ben bir şey istemiyormuşum. Biri bana parmağını uzatarak bu kadar gürültü ediyorsun, sızlanıp duruyorsun. Doğru söyle, gerçekten istiyor musun diye sorsaydı ona ne karşılık verirdim bilemiyorum. Hayır, biliyorum. Derdim ki ona ya da büyük bir olasılıkla derdim ki görüyorsun. Türkçe kelimeler de kullanıyorum arada. Öz Türkçe'ye dargınlığım kalmadı. Tabii kimse bilmiyordu benim dargın olduğumu. Geçelim. İçimde birbirine karşı savaşan yönlerin birbirine dargın olduğunu söyleyerek geçiştirelim bunu da. Son anda mesele çıkarmayalım. Evet, istemesini bilene gerçekten verilecektir, verilmektedir. İsteyip istemediğini bilmeyenler için de yukarıda sözünü ettiğim adamın işaret parmağı meseleyi halledecektir. En önemli sözü en sonda yazacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. Hiçbir zaman benden bekleneni vermeyi becerememişimdir. Bekleyenleri utandırmışımdır. Daha fazla yazamayacağımı hissediyorum. Son anda acıklı bir sözle canını sıkmamalıyım. İşte bu kadar. İşte canım sevgilim Günseli Selim. 16. Turgut'a bir durgunluk çökmüştü. Ürkütücü bir durgunluk. Kendini beğenmiş bir durgunluk. Düşünceler kafasında daha belirli bir biçim almadan onları içinde karanlık bir yere atıyordu. Aldırma, değmez diyordu. Neden aldırmıyordu? Neye değmezdi? Durum gerekli bir karışıklığa ulaşmıştı. Bilincinin üstüne çıkaramadığı ya da çıkarmak istemediği her belirsiz duygudan gizli bir sevinç duyar gibiydi. Onlardan bütünüyle ayrılmanın sevinci. Onlar anlamadıkça daha iyi oluyor. Gene de öyle tortular birikmiş ki içimde ister istemez hafifletiyorlar şiddetini. Neyin şiddetini? Anlıyorsun Oldrik, beni şaşırtma. Direnmeyi bırak. Sizi korumak için söylemiştim efendimiz. Sonuçlara katlanmalıyız Oldrik, katlanmalısın. Bana bir yerde dur diyemezsin. Bir kişi de sonuna kadar gitmeli. Ölümün bile yarıda bırakmasına izin vermemeli. Bir parkta oturuyorlardı. Olur şey değil. Hüsnü Bey ile Mürvet Hanım'ın biricik oğlu, modern mimarlığın en üstün yapıtlarından sayılan küçük Burjuva Tapınağı'nın sayısız cilalı tuğlalarından biri, bir karı ve iki çocuğun sorumlu saymanı, kayalı Mehmetli Hulki Beyli kapıcılı bakkallı arabalı, karmaşık ağın ana düğümü Turgut Özben parkta, paranızı paranız kadar artıran bir bankanın adını üzerine dağladığı bir bankın üstüne oturmuş düşünüyordu. Kış bir türlü gelmiyordu. Serseriler gibi gömleğinin üst iki düğmesini çözmüş, serseriler gibi düşünüyordu parkta. Çoluk çocuk evde ekmek bekliyordu. Yazıhanede evraklar, şantiyede çimento ve kum, çakıl yapıcı ellerine susamıştı. Yapıcı eller sadece sigara paketin uzanıyordu. Hiç olmazsa bir kadın meselesi icat etseydin. Sigaradan başka dostun kalmadı. Ne olacak senin bu halin? Selim'in bu hali ne olacak teyzeciğim? Sıkıntı, sessiz bir korkunçluğa bürünmüştü. Neredeyse yağmur boşanacaktı. Üşüdüğünü hissetti, düğmelerini ilikledi. Yavaşça kalktı. Beni işte sanıyorlar, beni evde sanıyorlar. Beni ne sanıyorsunuz? Serserinin biri sigara istedi. Bütün paketi verseydin beni dinler miydiniz? Elbette dinlerdi. Sen serserileri ne sanıyorsun? Ben sözümü eriyim Selim. Çok gösterişli sayılmazsam da, affedersiniz, bununla ne demek istiyorsunuz? Elini cebine sokmuş düşünüyordu. Serseri sigarayı çıkarmasını bekliyordu. Gün görmüş bir serseri, beklemesini biliyor. Toplum sorunlarının üstüne çıkmış, göreneklerden arınmış, gülümsedi. Yani ben mi gülümsedim? Yoksa gülümseme isteğimin onun gözlerindeki yansımasını mı gördüm? Sigarayı uzattı. Titreyen eller uzandı. Neden titrersiniz? Bir serseri başbakana yaklaşarak elindeki dilekçeyi vermek istemiştir. Bu sırada polisler kendisine engel olmak istemişler. Çalışın dedi başbakan. Parklarda oturup düşünmeyin. Resim bu anı tespit ediyor. Başbakanın ağzı çağ hecesini çıkarmak üzere açılmış. Serseri o kadar serseri ki gömleğinin düğmeleri göbeğine kadar açık. Onları mutlu yarınlara kavuşturmak sözüyle ne demek istiyorsunuz? Hepimiz serseri mi olalım demek istiyorsunuz? Kibriti varmış. Birazdan yağmur başlayacak dostum. Bir Amerikan filmi vardı. Bilmem gördün mü? Adam aşık. Yağmur altında dolaşıyor. Tepinip şarkı söyleyip duruyor. İliklerine kadar ıslanıyor. Tabii stüdyonun gerisinde. Gördüğümüz dikdörtgenin dışında kuru elbiseler, havlular bekliyor. Tepin bakalım. Bir damla şakağını sıyırarak geçti. Ateş ediyorlar. Sen kovboy filmlerini seversin değil mi? Oysa çok zararlıdır. Sizi sahte cennetlere götürür. Senin hayran olduğun filmin hafiyesi haftada ne kazanıyor biliyor musun? Helal olsun abi. Olsun. Ben de onu diyecektim. Bir damla gömleğindeki küçük bir daireyi omzuna yapıştırdı. Ben şimdi bir taksiye biner giderim. Ben filmin hafiyesiyim. Aranızda bilimsel bir araştırma yapmak üzere bulunuyorum. Teybimi, daktilomu aldım. Gece kondu çevresinde bir oda tuttum. Mikrofona doğru konuş. Duyulmuyor. Bu çocuk senin mi? Benim de iki kızım var. Allah bağışlasın. Şimdi hafif müzik çalıyoruz. Önce beni düşmanca bakışlarla süzdüler. Bir zararım dokunmadığını görünce zamanla alıştılar. Yakamadım sigarayı abi. Ateşini uzattı. İnsan bir günde aziz olmuyor. Bunu daha önce söylemiştiniz. Ellerin titriyor. Rüzgar da çıktı. Bu fakir ve mert insanların arasından Allah'a ısmarladık diyerek ayrılıyoruz. Düşüyoruz tozlu yollara. Parkın kapısında durdum. İşte Selim de bu insanlar için çarpıştı. Ne yapmalı diye çırpındı. Canım bilimsel Selim. İki gün önce Burhan'a uğramıştı. Artık insanlar Selim için ne der diye korkmuyoruz Oldrik. Bir bakıma duygusuzluk içindeyiz. Selim'i bilimselleştirmek için ne kadar uğraşmış. Yolun karşı kıyısına geçti. Üzerinde İngilizce bir şeyler yazan kapıyı itti. Yumuşak bir açılış. Herkes bir köşeye oturmuş. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Böyle kaç yer sayabilirsin koca şehirde? Garson hemen tepene dikilmez. Çağrılınca gelir. Sonra bir kaybolur ya da başını başka yönlere çevirir. Amerikan Cumhurbaşkanı gibi adları olan içkiler ısmarlayabilirsin. Ne çok aydınlık olur ne de çok karanlık. Adamlar bu işleri biliyorlar. Yüzyıllarca düşünmüşler, taşınmışlar. İnsanlar barda nasıl rahat eder diye. Biz olsak bu işi küçümseriz. Onlardan aktarmasını beceremiyoruz daha. Onlar da böyle yerlere her çeşit halk gelebilir. Bizim zenginler böyle yerleri lüks sanıyorlar. Orada işçilerle tezgahtar kızlar gelir böyle yerlere. Daha nerede olduğumuzu anlayayım bundan. Anladık. Biz oralara gidince yalnız dükkan dükkan gezmesini biliriz. Peki anladık. Bir iç kısmarladım. Yağmur şiddetlendi. Kaçışılıyor. Kapıların içlerinde birikildi. Bir kadın dağınık kağıtlar arasında bir şeyler yazıyor. Biraz daha genç olsaydı. Tanışsaydık. Ne yazıyorsunuz? Olmazmış. Kibar çevrelerde sorulmazmış. Batıdan gelen güzel bir alışkanlık. Ne yapıyorsunuz? Ne kadar kazanıyorsunuz? Denilmezmiş. Adamlar uzun uzun düşünmüşler. Doğulunun içtenliğini dincelemişler bilimsel olarak. Sonunda sorulmamasında karar kılmışlar. Birbirine yalnız daha iyi olun inşallah filan diyebiliyorsun. Konuşmak için psikiyatristlere gidiyorlarmış. Pahalı bir çözüm. İşçiler de sağlık sigortasından yararlanıyor. Kartını uzatıyor. Çok canım sıkılıyor. Beni biraz dinler misiniz? Dışarıda bekleme odasında itiraf etmek için bekleyen bekleyeni. Mahkeme kapısı gibi. Hapishanelerden bile gelen varmış. Elleri kelepçeli iki jandarma arasında bekliyor. İçeri girince kelepçeler çözülüyor. Dün akşam gene uyku tutmadı doktor bey. Hücremde dolaştım durdum. Divana uzanın ve çocukluğunuzu anlatmaya devam edin. Nerede kalmıştık? Biz de bu işler ne kadar ucuz. Bilimsel olmadığı için bir sonuca ulaşamıyoruz. Meyhaneler işportacı psikiyatristlerle dolu. Belediye zabıtası bunlara engel olmalı. Ruhsatları yok. Batılılar siz uygunsuz bir organlarıyla gülerlerdi. Kadın düşünmek için ara sıra yazıdan başını kaldırıyor. Kadına laf atarmışım. Beni de yazın dermişim. Sıkı mı? Garson soldan yanaştı. Bilimsel bir yaklaşma. Canım bunları inkar edebilir misin? Sağdan yanaşsa daha zor olur. İnkar ediyorum. Nasıl engel olabilirsiniz? Biliyorsunuz Selim, bilimsel olmak isterken sizlere ömür. Dergi çıkarmışlar Burhan'da. Toplumsal. Artık yatmalısın evladım. Gözlerine yazık. Bir dakika babacığım. İki makale daha yazayım ne olur. Selim'i bu başıboşluktan kurtarmak gerekiyordu. Eline ne geçse okuyordu. Bireyciliğe sürüklenme gibi bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. kendini heyecanlandırmaktan hoşlanıyordu, telaşa kapılıyordu. Ona duyduğum ilginin etkisine kapılmak istemiyordum. Gördün mü? Haklıymışım demek Selim. Onu aldatmayı hiçbir zaman düşünmedim. Doğruları göstermeye çalıştım. Size bütün kalbimle gülüyorum Burhan. Kadın başını kağıtlara indirdi gene. Durup dururken gülersen böyle olur. Durup dururken bir dergi çıkarmak istiyordu Selim. Geç kalıyoruz diye çırpınıyordu. Biz burada kitaplar biçkiler ortasında yatarken, bilmediğimiz sokaklarda, içini göremediğimiz evlerde, tanımadığımız insanlar kim bilir neler hazırlıyorlar. İyi kitaplar hemen tükeniyor. Yüzlerinde derin düşüncelerin izleri olan insanlar durmadan ilerliyorlar. Onları bulmalıyız. Dün otobüste bir adam kimseye göstermemeye çalışarak bir kitap okuyordu. Bir işaretini bekliyordum Burhan. Ben böyle bir hizmete fedayım. Karşındayım işte sayın bayım. Açık havaya çıkmalıyız. Gelinlik kızlar gibi oturmuş teklif bekliyoruz. Oysa bahar geldi. Sinekler senin işaretini beklemeden ısırıyorlar beni Burhan. Herkesin bir işi var. Bir telaştır gidiyor. Temiz gömleğini giymeden, tıraş olmadan karar vermelisin Burhan. Cepheden dönen yorgun askerler gibi serinmişiz. Savaş anılarımızı anlatıp avunuyoruz. Dışarıda gene bir şeyler oluyor. Pencereyi açardı. Artık yaşamak istemiyorum Olrik. Onların istediği gibi yaşamak istemiyorum. Başım dönüyor Olrik. Sabahtan beri hiçbir şey yemediniz efendimiz. Şimdi de içiyorsunuz. Onlar da içiyorlar Olrik. Karşılarında oturan kızlara bir şeyler anlatıyorlar. Ben anlatmak filan falan demek istemiyorum. Sonum geldi Olrik. Kendime yeni bir ön söz yazmak istiyorum. Yeni bir dil yaratmak istiyorum. Beni kendime anlatacak bir dil. Çok denediler efendimiz. Allah'tan ne denediklerini bilmiyorum Olrik. Hiçbir geleneğin mirasçısı değilim. Olmaz diyorlar. İsyan ediyorum. Az gelişmiş bir ülkenin fakir bir kültür mirası olurmuş. Bu mirası reddediyorum Olrik. Ben kara göz filan değilim. Herkes birikmiş bizi seyrediyor. Dağılın. Kukla oynatmıyoruz burada. Acı çekiyoruz. Kapı kapı dolaşıp dileniyoruz. Son kapıya geldik. İnsaf sahiplerine sesleniyoruz. Ey insaf sahipleri. Ben ve Olrik sizleri sarsmaya geldik. Dünya tarihinde eşi görülmemiş bir duygululukla ve kendini beğenmişçesine sanki bizden önce bir şey söylenmemişçesine gillerden olmaktan korkmadan kapınızı yumrukluyoruz. Dilenciler krallığının en küstah soylusu olarak kişiliğimizi burnunuza dayıyoruz. Dinden, imandan çıktık. Deli dervişler gibi saldırıyoruz. Açın kapıyı, biz geldik. Korkudan dudağınız uçuklamasın. Öl öfkesi yarıda geçen İngiliz, kızgın genç adamları gibi müzikli güldürüler peşinde değiliz. Sizi ağlatmaya ve burnunuzdan getirmeye geldik. Size dünyanın dörtten fazla bucağı olduğunu göstermeye geldik. Bitmez tükenmez sızlanmalarımızla anınızı ağlatmaya niyetliyiz. Ne demek oluyor? İncitmeden, sezdirmeden, acıtmadan, duyurmadan anlatmak Selim. Salon alkıştan inlesin. Filmin hafiyesi geldi. Kızı atının terkisini aldığı gibi dört nala çiğneyip salonu birbirine katmaya geldi. Öfkeden boğuluyor, öfkeyle boğmaya geldi. Paçavralar içinde dolaşıyoruz Olrik'le birlikte. Mehmet Siyah Kalem'in resimlerindeki kara sakallı, keşküllü pis dilenciler gibi karartıyoruz ortalığı.